Tekrar.
Dolayısıyla adımız bile uyumlu için.
Hayatın sesleri. Merhaba diyoruz yine başkentten sizlere. İşte Hayatın Sesleri başladı. Programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Yine bugün de Hayatın Sesleri'ni kumanda masasında yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özden var. Ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olacağız. Çift 090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz. Hayatın Sesleri adıyla Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da bizlere ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi ilk müziği geliyor kulaklarımıza.
Cumartesi her gün bahar gibi umut lazım. Ya o seher yeli uçursa kalbini kapmam lazım. Gelip ruhumun en orta yerine konman lazım. Tak edince oluyor, isteyince oluyor. Havasından oluyor, hem de tam oluyor. Tatlıyla valla sen kes diye söz olur.
Saatlerimiz 15 onu gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen stüdyo konuğumuzla tanıştıralım sizleri. Bir doktor konuğumuz var. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Görevlisi Doktor Sayın Nazan Çakırer Çalbayram bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Aynı zamanda Temasder
yönetim kurulu
üyesisiniz. Evet. Temasder'de
emzirme gönüllere
Derneği. Annesi
evet.
Emzirme Gönüllü
Derneği. O dernekten de söz edeceğiz ama bugünkü konumuz özellikle emzirmenin anne ve bebek sağlığı açısından öneminden söz edeceğiz. Bu önem tartışılmaz şüphesiz.
Evet.
En önemli faydası da kalıcı ve özel bir bağ oluşması galiba,
o
değil
kesinlikle.
Mi?
Kesinlikle. Emziren bütün kadınlar bilir. Çocuğuyla çok farklı bir bağ oluşturuyor anne sütü emzirmek. Onunla göz göze gelmek, onunla tensel temas sağlamak çok farklı bir duygu. Bu çocuğun gelişimi için de aslında çok önemli. Hem zihinsel gelişimi için, mental gelişimi için, bedensel gelişimi için.
Güven
anne
duygusu
sütü çok önemli.
Her
kesinlikle.
Şeyden önce değil mi?
Çocuğun bebeğin hem kendini güveni hem de anneye olan güveni gelişiyor. Daha sonra yetişkine güveni gelişiyor. Emen bebeklerde özgüven duygusu tabii ki daha fazla oluyor.
Bir de hasta olmaz derler uzun
kesinlikle.
Süreli emen bebekler. Doğru mudur?
Evet, kesinlikle. Yapılan bir takım çalışmalar var. Eğer çocukların emzirilmesi %10 oranında artırılırsa, onları şuradan okuyacağım. Amerika'da 312 milyon dolar, İngiltere'de 7.8 milyon dolar, Çin'de 30 milyon dolar maliyette azalma olacak. Tedavi için harcanan miktarda azalma olacak. Çok büyük paralar aslında bunlar. Biz bu kadar parayı hastalıkların tedavisine harcıyoruz ama sadece anne sütüyle biz bunu halledebiliriz. Ama ancak Türkiye'de ve dünyada maalesef anne sütü, yalnızca anne sütü verilme oranları düştü. Biliyorsunuz
neden
ki
düştü?
İlk 6 ay anne sütü verilme zorunluluğu var. Neden düştü? Çalışan kadının artmasıyla düştüğü söyleniyor. Ayrıca bizim kültürel uygulamalarımız var. İşte bebek doymuyor, şekerli su verelim. Birazcık bal verelim, ağzı tatlansın gibi şeyler var.
Dıştan gıda almaya başlayınca anne sütünü de almamaya başlıyor.
Formülayla beslenen çocuklarda daha fazla bir kilolu görünümü oluyor. Bize hani afalak denilen güzel bir görünüşte tom bir bebek görüntüsü
oysa,
oluyor.
Oysa anne sütüyle beslense değil mi? Belki zeka gelişimi ileri düzeyde olacak. Ve obez olma ihtimali de düşük olacak.
Kesinlikle daha düşük olacak. Ancak biz görüntü olarak bu kilolu bebeklerin daha sağlıklı olduğunu düşünüyoruz. Her zaman böyle bir algımız vardı ve hala bu algıyı değiştiremedik. Oysa kilolu görünmek demek, bebeğin kilolu olması demek onun sağlıklı olduğunu göstermiyor. Bazen kan değerleri çok kötü olabiliyor bebeğin ama mamayla beslendiği için daha toplu görünebiliyor, daha kilolu görülebiliyor.
Tabii anne için de çok sağlıklı dedik. Belli kanser risklerini azalttığını,
özellikle
ortadan kaldırdığını biliyoruz değil mi?
Özellikle
nelerdir bunlar ve anneleri daha kolay zayıflatan bir sistem aynı zamanda da.
Evet, emziren anneler gebelik boyunca aldıkları kiloyu daha hızlı veriyorlar. Diğer türde beslemeye göre. Ayrıca çalışmalar gösteriyor ki meme kanseri riskini ortadan kaldırıyor, daha aza indiriyor. Biliyorsunuz ki meme kanseri ülkemizde ve dünyada çok fazla yaygınlaştı. Kadınların bundan meme kanserinden ölüm oranı arttı. Oysa sadece emzirerek bu riski biz oldukça azaltabiliriz. Ama bayan olarak bunun faydasından yararlanmıyoruz. Hemen farklı yöntemlere geçiyoruz emzirmektense.
Evet. Şimdi 1-7 Ekim tarihleri arası emzirme haftasıydı. Bir farkındalık oluşturulması için önemli bir hafta. Şimdi o haftanın bu yılki teması da emzirmenin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı. Şimdi emzirme sürdürülebilir kalkınma için bir anahtar galiba değil mi?
Evet.
Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
Sürdürülebilir kalkınma zirvesi dediğimiz zirve Birleşmiş Milletler'de düzenlendi. Buradaki amaç iyi dünya yaratmak, iyi yaşanabilir bir dünya yaratmak. WABA denilen bir örgüt var. World Alliance for Breastfeeding Action. Yani emzirmeyi desteklemeye üzerine çalışan bir örgüt. Bu dedi ki 17 tane sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için anne sütü anahtar. Ve bunun üzerine açıklamalarda bulundu. 17 maddenin her birini anne sütüyle nasıl bunların ortadan kalkacağını, bu sorunların ortadan kalkacağını açıkladı. Mesela küçük bir örnek vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi yoksulluğa son. Diyor ki baba, bebekler emzirildiğinde, çocuklar doğal yolla beslendiğinde en ucuz yol. bedava aslında.
Evet.
Emzirme, yapay beslenmeyle karşılaştırdığında eve yük getirmeyen, ucuz maliyetli bir yol. Yoksulluk bununla son bulabilir aslında diyor. Ya da diyor ki sağlıklı bireylerin gelişmesi için biraz önce hastalıklardan konuştuk. Hem anne sağlığı açısından hem bebek sağlığı açısından tedavi maliyetlerinin ne kadar düştüğünden konuştuk. Düşeceğini söylüyor. Toplumsal eşitliği sağlayacağını söylüyor. Her bebek emerse eşit oranda aslında istenen gıdaya ulaşmış olacak. Ama formüller verildiğinde ya da biliyorsunuz bizim ülkemizde gelir durumu azaldıkça bisküvilerle besleme, pirinç unuyla beslemeler evet. başlıyor ve bunlar gereksiz kilo alımına neden oluyor. Ama emzirildiğinde bütün bebekler eşit, hepsi anne sütü almış olacaklar, eşit haklara sahipler ve buna rahatlıkla ulaşacaklar. Ve mesela erişebilir ve temiz enerji deniliyor. Formüle üretimin endüstrisi için çok ciddi enerji harcanması söz konusu. Mesela deniyor ki 1 kilogram mama üretmek için 4000 litreden fazla su harcanıyormuş. Amerika'da yıllık 550 milyon mama kutusu için 86 bin ton metal, 306 bin ton kağıt kullanılıyormuş. Bunlar dünyaya ne kadar zarar veriyor? Evet. Dünyamıza ne kadar zarar veriyor? Gördüğünüz üzere anne sütüyle biz bunların hepsini aslında ortadan kaldırabiliriz. Biz
peki, sadece bebeğe değil,
anneye yani dünyaya da iyilik yapmış oluyoruz. Hı hı. Ülkemizdeki durum 2013 TNSA verilerine göre çok güzel değil. Biz bebekleri emzirmeye başlıyoruz. Ama ilk bir ayda hemen su, şekerli su vermeye başlıyoruz. Ve sadece anne sütünün verilmesi ilk 6 ayda %10'lara kadar düşüyor. Burada işte ek gıdalara geçilmesi, formüllerin verilmesi, şekerli suların verilmesi gündeme geliyor. Ve bebeklerin %25 kadarı hiç anne sütü almadan dünyaya gözlerini açıyor ve hiç anne sütü almıyor. Hiç verilmiyor onlara. Gördüğünüz üzere aslında bu kadar faydasından bahsederken aslında oranlarda oldukça düşük, kötü.
Evet. Peki dünyaya baktığımızda ülkemizle kıyasladığımızda durum nedir?
Dünyada da aslında durum çok farklı değil. Dünyada da anne sütüyle besleme oranları oldukça düşük. Yalnızca anne sütüyle besleme oranları düşük. Dünya Sağlık Örgütü der ki ilk 6 ay sadece anne sütü, en az 2 yıl diğer gıdalarla birlikte anne sütü der. Ama buna uyan ülke henüz yüksek oranlarda hiçbirinden bahsedemiyoruz. Hiçbir ülkede bahsedemiyoruz.
Evet. Şimdi anne sütünün yetmediği durumlarda takviye gıdaya geçiyoruz galiba, değil mi?
Aslında anne sütünün yetmemesi diye bir durum yok.
Söz
evet, kesinlikle
değil.
Yok. Buna nasıl karar veriliyor? Anneler ya da kayınvalideler buna nasıl karar veriyor? Ya da emziren kişi buna nasıl karar veriyor bilmiyorum. Bebek ağladığında ya da işte bebeğin gazı olduğunda galiba ona bakarak karar veriyorlar. Hı hı. Oysa anne sütünün yetmemesi diye bir durum yok.
Bazen de hekim tarafından önerilerek.
Evet. Bizde aylık kontroller var bebeklerin, biliyorsunuz. Hekime gidildiğinde o ay 6 ay 600 gram kilo alması gerekiyor bebeğin. Ama bebek 400 gram almış. Eyvah diyor hekim, hemen formül vermeye başlayalım. Ve hemen o formül mamalara yöneliliyor. Bu mama kullanımının artmasının en büyük sebeplerinden birisi maalesef bu, hekimlerin yönlendirmesi. Sezaryen oranlarının artmasıyla da ilk başta anne sütüyle emzirme oranları azalıyor. Çünkü sezaryen cerrahi işlem uygulanmış oluyor. Bebek aç kalmasın mantığıyla hemen anne sütünden önce başka şeyler veriliyor.
Çünkü birkaç süt gecikebiliyor değil mi sezaryenden sonra?
Ama aslında uygun yaklaşımla bu durum düzelebiliyor. Ya da anne sütü azalmışsa bunun öncelikle doğum öncesi dönemde bir eğitim süreci var. Biz üniversite olarak, bölüm olarak, Ankara Üniversitesi olarak gebe okulumuz var. Gebe okulunda işte anne sütünü artıran faktörler, doğum nedir, doğum nasıldır, neler yaşayacaksınız, bebek bakımı nedir?
Bunların sadece anneye mi, eğitimi, anne babaya mı?
Babalar katılmıyor maalesef. Biz
sadece
çok
annelere
istedik.
Yönelik. Evet.
Evet, maalesef biz çok istedik. Altındağ bölgesinde yapıyoruz biz, babaları da katmayı. Ya da geniş aile ise ailenin diğer üyelerini katmayı çok istedik. Ama anneler geliyor, ona da mutluyuz.
Elbette.
Evet.
Elbette.
Yani gelen anne sayısı da arttı. Bunun için de çok mutluyuz.
Ne güzel.
Evet. Annenin fazla su almasıyla, Aslında su eşittir anne sütünün artmasını etkileyen nedenlerden bir tanesi.
Peki bazı besinler anne sütünün artırdığını söylenir. Nedir o besinler? Var mıdır öyle besinler sizin önerebileceğiniz?
Benim önereceğim suyun alımının artması aslında. Hı-hı. Ama örneğin denir ki soğan yerse çok evet. Sütü olur. Ama aslında soğan
bulgur
yemek...
pilavı.
Evet. Derler. Bunların hepsi aslında su içmeyi artıran nedenlerdir. Hı-hı. Yani kişi helva yediğinde çok susar, suyu çok içer. Bu nedenle de süt miktarı evet. Artar. Yani su. Anne alabildiği kadar süt alacak, su alacak. Hı-hı. İşte ve dengeli beslenecek. Tek yönlü beslenmeyecek. Sütüm azalacak. İşte bebek aç kalacak diye düşünerek abuk sabuk şeyler de yemeyecek. Formumuzu da düşünmemiz gerekiyor.
Elbette.
Anneler genellikle şekerli gıdalara yöneliyorlar ama hiç böyle bir şeye ihtiyaçları yok aslında.
Evet, süt olsun diye değil mi?
Evet.
Peki birazcık da temasterden söz edelim. Temaster ne zaman kuruldu? Hı-hı. Ne tür çalışmalar yapar? Neler söyleyeceksiniz?
Biz yaklaşık 3 yıl önce kuruldu derneğimiz ve biz sadece anne sütüne ilişkin çalışmalar yapıyoruz ve bizim tek amacımız anne sütünün emzirmenin artırılması, anneleri emzirmeye teşvik etmek ve bunun için sempozyumlar düzenliyoruz, eğitimler düzenliyoruz annelere. Ve bu eğitimlerde anne sütünün faydalarını onlara saatlerce anlatıyoruz. Ten tene temasın öneminden bahsediyoruz. Bu evet. Güzel duyguyu aslında her kadının yaşaması gerektiğini, temas arttığında anne sütü artacak, bebek daha iyi doyacak, daha zeki olacak, daha sağlıklı olacak. Hı hı. Bunlardan bahsediyoruz. Tek amacımız bu bizim, emzirmeyi artırabilmek ülkemizdeki.
Evet, emzirmenin halk sağlığına etkileri tartışılmaz şüphesiz.
Kesinlikle sağlıklı bir toplumun olması için bulaşıcı hastalıkların da azalması gerekiyor. Çevre sağlığının artması gerekiyor. Bu bir, mesela kullanılan kutular, işte kullanılan malzemeler, bunların hepsi çevre kirliliğine neden Hı-hı. olan durumlar. Ya da kullanılan biberonlar bebekte enfeksiyona neden olacak durumlar. Sadece emzirmeyle bunlar aslında ortadan kalkabilir.
Evet. İlk 6 ay çok önemli dedik.
Kesinlikle.
Su dahi vermeden
Kesinlikle.
Sadece emzirsinler anneler diyorsunuz.
Anne sütünün sütü her şeye yeterli. Hı-hı. Bebeğe su dahi vermeye gerek yoktur. Zaten anne sütünün içinde yeterince su vardır. Bebeğin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Annesinin sütünden başka.
Özellikle prematüre bebeklerin
Kesinlikle.
Buna çok daha fazla ihtiyacı var değil
vaktimiz
mi?
Vaktimiz varsa
var.
Bir ekleme yapmak istiyorum prematüre dediğiniz için. Her bebeğin, annenin sütü kendi bebeğine özel. Çalışmalar şunu gösteriyor. Bebek prematüre doğmuşsa annenin sütünün özelliği farklı. Miadında yani zamanında doğmuşsa annenin sütünün özelliği farklı. Yani prematüre doğmuşsa o prematürenin vücudunun neye ihtiyacı varsa anne sütü onu içeriyor.
Anne sütünde mevcut. Evet.
Mesela çocuk ishal olduysa incelenmiş ki anne sütünün özelliği değişiyor. Bir hastalık Hı-hı. geçiriyorsa çocuk. Bu kadar etkili aslında. Duygusal ya. Bunun duygusal bağ ile alakası olduğu söyleniyor. Anne sütünün bu özelliğinin değişmesinin. Ve böyle bir özellikteyken çocuğun hiçbir ilaca ihtiyacı olmayacakken ya da ek bir şeye ihtiyacı olmayacakken ama biz ek bir şeylere geçiyoruz. Ama
evet.
aslında hiç gerek yok. Anne sütü çocuğunun kendisine özel.
Şimdi anne sütü çocuğunun kendisine özel deyince burada süt anneleri sormak istiyorum. Çünkü zaman zaman bu tür yardımlaşmada bulunabiliyor anneler
evet.
birbirlerine.
Evet.
Bebeğin annesinin sütünün yetmediği ya da veremediği durumlarda devreye giriyor. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bir başka bebeğe bir başka annenin sütü Hı-hı. ne derece yararlı olur?
Ben bunu söylerken hastalıklarla ve bebeğin sağlık durumuyla bağdaştırarak söylemiştim. Hı-hı. Ama anne sütü her bebeğin ihtiyacı var ve anne mesela kazada hayatını kaybetmiş olabilir. Anne doğum yapmıştır, meme kanseridir, tedavi görüyordur ama bebeğini emziremiyordur. Ama bu bebeğin kesinlikle anne sütüne ihtiyacı vardır ve gönüllü anne sütüne de karşı değilim ben. Kesinlikle evet. her bebeğin anne sütü almaya hakkı var.
Hı hı.
Ve bu haktan da kesinlikle mahrum edilmemesi gerekiyor.
Evet. Bebeklerde ileride o güven duygusunun tam olması için,
evet.
zeka gelişiminin ileri düzeyde olması için
evet.
anneler de bu konuda fedakarlık edecekler ki emzirmeyen pek çok annede var deformasyona
Maalesef.
Uğramamak adına. Değil mi?
Bu evet popüler bir konu oldu. Anneler göğüslerinin bozulmaması için hı-hı. emzirmediği söyleniyor. Umarım böyle anneler çok yoktur. Maalesef biz de duyuyoruz. Ama son bir çalışmadan bahsedeyim ve anneler rahatlasın. İngiltere'de yapılmıştı yanılmıyorsam bu çalışma. Çok emziren annelerin aslında göğüslerinin daha güzel gözüktüğü söyleniyor. Çünkü işte kas olarak hareket ettiği için emzirilirken daha sonra daha dolgun, daha güzel gözüktüğü söyleniyor.
Yani korkmaya
umarım
gerek yok.
Kesinlikle korkmaya gerek yok. Lütfen için. Rica ediyorum. Buradan dinleyen annelerden mutlaka bebeklerini emzirsinler. İlk 6 ay sadece anne sütü, en az 2 yaşına kadar da anne sütüyle birlikte diğer besinleri
hem vermelerini hem kendi istiyoruz. Sağlıkları için kesinlikle. Özellikle de bebeklerinin ileriki kesinlikle. Yıllardaki bağışıklık sistemini de güçlendirmeleri adına.
Evlatlarımızın sağlığına, canına hiçbir şeye değişmeyiz. Onlar bizim için çok kıymetli. Bu kadar kıymet veriyorsak eğer o zaman anne sütünden onları mahrum etmememiz gerekiyor.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Yine birlikte olmak dileğiyle umarım. Bu bilgileri bizlerle paylaştınız. Anne adaylarıyla, annelerle paylaştığınız için sağ olun.
Var ben olun. Teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Sayın Nazan Çakırer Çalbayram stüdyo konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Baş edemedim hayat, kendimi ele verdim. Sen söyle az mı çektim, gitmedi mi, kesmedi mi bu kader kedere? Hazır ve nazır, hilafsızdır, ortaksızdır. Yarım arazi gönül, zaman kırsın dizginini, sen de biraz ye. Ah be gönül, çeyrek gönül, ah yarım arazi gönül, zaman kırsın dizginini, sen de biraz ye. Sarmaşınca huzur bulur, o yüzden güzel o sabahlar. Uyanınca yalnızsan bir isyan ki çığlık odur, korkusuzdur, sorgusuzdur. Yandın işte, yangın budur. Biraz gel. Ah be gönül, çeyrek gönül, ah yarım arazi gönül, zaman kırsın dizginini, sen de biraz gül. Ah be gönül, sen de biraz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri Başkent'ten TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Türkiye'de saatlerimiz 15.30'u gösteriyor ve biz Başkent'ten Boğazkale'ye uzanmak istiyoruz. Boğazkale Kaymakamı Sayın Osman Aydoğan telefon hattımızda olacak birazdan. Sevgili dinleyicilerimiz, zaman zaman programlarımızda da yer veriyoruz. Dünyanın miras listeleriyle ilgili aktarımlar yapıyoruz sizlere. Hattuşa'nın UNESCO'nun Dünya Mirası listesine dahil edilmesinin 30. yılı dolayısıyla Boğazkale Kaymakamı ile bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Çeşitli proje ve etkinlikler düzenleniyor Boğazkale'de. Bakalım Sayın Kaymakam Osman Aydoğan neler aktaracak bize. Efendim merhabalar, hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Merhabalar Gülgün Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Evet, ben birazcık dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştım. Dünya Mirası listesine dahil edilmesinin 30. yılı dolayısıyla çeşitli proje ve etkinlikler düzenleniyor. Hattuşa'nın, UNESCO'nun dedim. Siz neler paylaşacaksınız? Proje ve etkinlikler kapsamında neler var Sayın Osman Aydoğan?
Evet, öncelikle ben kadim bir medeniyetin başkenti olan 3500 yıllık Hattuşa'dan herkese selam ve saygılar sunuyorum. Sizlerin de bahsettiğiniz gibi bu sene Hattuşa'mızın UNESCO Kültür Mirası listesine alınışının 30. yılı. Biz de bu münasebetle bir dizi tanıtım ve yatırım faaliyetlerinde bulunduk. Özellikle geçen hafta çok basınımızın dikkatini çeken tanıtım faaliyetimiz sanal uygulamalarımız oldu. Biz Ankara'da yaklaşık 200 tane otobüs durağında 50 tane billboardda, 50 tane otobüs içinde sanal bir uygulama gerçekleştirdik. Uygulamamız neticesinde Ankara'daki vatandaşlarımız otobüslerini beklerken cep telefonları marifetiyle Hattuşa'nın 2 dakikalık bir tanıtım filmini izleme fırsatı buldular. Bu hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan ilk bir uygulamaydı. Biz bütün tanıtım materyallerimizi bir sanal hale getirdik 30. yıl münasebetiyle. Ve başta Ankara olmak üzere ülkemizin bütün illerinde bu billboardlar ve otobüs durakları marifetiyle bu sanal uygulamamızı bütün Türkiye'yi dolaştırmayı hedefledik. Ve ilk olarak başkent Ankara'dan başladık. Biz bu tanıtıcı kitaplarımızı ve haritalarımızı yurt dışına da gittiğimiz fuarlarda ve yurt içi fuarlarda da kullanıyoruz. İnsanlar Hattuşa'ya gelmeden cep telefonları marifetiyle 2 dakikalık Hattuşa'nın tanıtım filmini izliyorlar. Ve bu 3500 yıllık medeniyetin başkentini cep telefonlarından tanımış oluyorlar ve ilk fırsatta da Hattuşa'ya gelmeyi niyetlerine koymuş oluyorlar. Bizim bu seneki en dikkat çeken projemiz buydu. Yine Hitit Köyü projemiz şu anda çok gündemde. Biz antik kentimizin 3500 yıl önce nasıl Hititlerin yaşadığını canlandırmak için o günün şartlarında o günün mimarisini tekrar canlandırmak üzere bir proje teklifimiz oldu ve Kalkınma Ajansı'ndan bu finans sağlandı.
Nasıl canlandırılacak? 3500 yıl öncekine o döneme nasıl gidilecek Sayın Osman Aydoğan?
Şöyle gidilecek. Biz bir kere bizim antik kentimiz temel seviyesinde. Çünkü çok eski bir varlık. Yaklaşık 4000 yıllık bir varlık. Bütün kalıntılarımız temel seviyesinde. Biz şöyle bir proje gerçekleştirmeyi hedefledik. O günün şartlarında, o günün mimarisi nasıl, o günün insanları nasıl giyiniyorlar, nerede oturuyorlar, nerede yaşıyorlar. Örneğin o günün bir hapishanesi nasıl? Kral odası nasıl, ekmek fırını nasıl? Yani o günün şartlarını canlandırmak için biz o günün şartlarında bir proje gerçekleştirelim dedik. O da şöyle olacak. Biz bir kere Hititlerin mimari yapısına uygun olarak yani temel seviyesi, su basmazı, taştan, üstü de kerpiçten olan bir yapı yapacağız. Yaklaşık bir 7 dönüm alanına oturan, 2 dönümü kapalı olan bir yapı olacak. Hititlerin tapınak mimarisi şeklinde yapacağız. Yani aslanlı bir kapıdan içine gireceğiz. Orta bir avlusu olacak ve sağlı sollu bir tapınak mimarisinde küçük küçük dükkanlar üreteceğiz biz. Bir Hitit köyü canlandırın kafanızda. Hitit askerlerinin arasından geçerek kapısından geçtiğiniz, sizi Hitit kıyafetleriyle insanların karşıladığı, bir ekmek fırınının nasıl olduğu, Hititlerdeki demir ve taş ustalığı çok meşhurdur. O usta atölyelerin olduğu, aynı zamanda bir kafenin yemek yiyebileceğiniz noktanın olduğu, Hitit ekmeğini tadabileceğiniz noktanın, Hitit kıyafetlerini giyip, Hitit hapishanesinde birkaç saat geçireceğiniz, Hitit kralının tacını giyip, Hitit tahtında oturabileceğiniz bir alan canlandırın. Biz bunu yaklaşık bir 7 dönüm alanında önünde bir deneysel kazı alanı da olacak. Örneğin gelen turistlerimiz arkeolojik kazı nasıl yapılıyor, onu biz küçük küçük materyaller gömeceğiz yere ve ondan turistlerin bulma aralığını sağlayacağız. Yani gelen turistimiz önce antik kentini gezecek, antik kentini de canlandırmak için kafasında Hitit köyümüzü ziyaret edecek, Hitit kıyafeti giyecek, Hitit ekmeği yiyecek, Hititlerle ilgili küçük kazılar yapacak ve 3500 yıl önce Hititler nasıl yaşıyormuş, nerede yaşıyormuş, ne giyiyormuş, ne yiyormuş, ne içiyormuş, bunların hepsini canlandırmak niyetiyle yapılmak planlanan bir proje. Önümüz sene inşallah faaliyete geçmiş olacak bu projemiz.
Evet, tek antik şehir unvanına sahip Çorum'un Boğazkale ilçesindeki bu projeler kaçmaz diyoruz. O zaman önümüzdeki sene proje hayata geçtiğinde yine birlikte olmak dileğiyle Sayın Osman Aydoğan, çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
Biz teşekkür ederiz yayın aldığınız için. Herkesi Hatlıca'ya davet ediyoruz. Bekliyoruz inşallah Çorum'a, Boğazkale'ye.
Teşekkür ediyoruz efendim. İyi günler. Boğazkale Kaymakamı Sayın Osman Aydoğan, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Kapandı gözlerim ve aktı yaşlarım, o son bakışına indi çatı kaşların. Loş bir ışık vurdu o mahzun haline, son pişmanlık duyuldu, koptu alkışların. Oysa oyun olmazdı aşkla, sözle, bakışla. Uzaklaştı ellerin, koptu bakışların, artık başkalarına dolanacak mı kolların? Bir hıçkırık tutundu en zalim sözüne ve nefesler tutuldu, söndü ışıkların.
Oh,
sihirli sözcükler. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim.
Bugün Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte en önemli tartışma konusu olan kadından söz
her
edeceğiz.
Her daim en önemli tartışma konusu kadın.
Kadının gerçekten durumu sizin de söylediğiniz gibi her daim tartışmalı olmuş. Ama Cumhuriyet'le birlikte gurur kaynağı da olmuş. Evet. Biz şimdi Osmanlı'dan başlayalım isterseniz.
Aslında bizim topraklarımızın kadın hikayelerine bakacak olursak 19. yüzyıldan bakmamız lazım. Biz tabii en zirve zamanını biliyoruz. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte ortaya çıkan Cumhuriyet kadını, nasıl söyleyelim, modelini daha çok biliyoruz. Ama yine de kadın hakları ve kadın çerçevesinden bakacak olursak 19. yüzyıldan bakmamız gerek. 19. yüzyıldan bakarsak da daha ilginç bir tablo görüyoruz. Referans yüzyıl 19. yüzyıl Anadolu kadını için. Zaten hepimizin bildiği üzere Birinci Dünya Savaşı ve arkasından Kurtuluş Savaşı'nı da kapsayan bir yüzyıl 19. yüzyıl. Dolayısıyla dönüşüm kaçınılmazmış şimdi buradan, bu tarihten geçmişe bakınca. İlk 19. yüzyılda Osmanlı ve Cumhuriyet kadını arasındaki farka bakacak olursak, yavaş yavaş dönüşüm 19. yüzyılda ama dönüşüm öncesinde, yani 18. yüzyıl için şunu söylemeliyiz özet bir cümle olarak. Osmanlı kadını çok çeşitliliği gösteren bir kadın figürü. Evet. Neden? Çünkü Lübnan'da, bugünkü Lübnan, Beyrut'ta şehir olarak söylersek Osmanlı topraklarında, Selanik, Saraybosna Osmanlı topraklarında, Kırım, bugünkü Kafkasya, dolayısıyla Gürcistan Osmanlı topraklarında, Arap kadını Osmanlı kadını aynı zamanda. Dolayısıyla Osmanlı içerisindeki kadınlar dinlerine göre ayrılmışlar. Musevi Osmanlı hanımları, Hristiyan Osmanlı hanımları ve Müslüman Osmanlı hanımları. Müslüman Osmanlı hanımları batılı tarihçiler tarafından Türk hanımları olarak tanınmışlar. Ve biraz dürüst olalım, gizemli, hani o hayal dünyasına hitap eden uçuş uçuş rengarenk feraceler içerisinde biraz binbir geceyle ve biraz harem hikayeleriyle süslenmiş bir kadın hali var. Ama tabii hayat öyle değil, doğruya doğru. Hayat nasıl? Aslında biz bu hayatın nasıl olduğunu şimdiden dönüp, bugünden dönüp baktığımızda 1839 yılında anlayabiliyoruz. 1839'un ne anlamı var? Abdülhamit, Padişah Abdülhamit tarafından cariyelik, cariye sahibi olmak ve çok eşlilik kaldırılıyor Osmanlı erkekleri için. Tek eşlilik diyebileceğimiz evliliğin toplumsal akit olma hali başlıyor. Hı hı. Bu Cumhuriyet öncesi ve 1839'da ilan edilmiş bir hak aslında. Ve boşanma kadınlar için de söz konusu. Fakat bunun olgunlaşması yıllarını almış bu toprakların, biraz da savaşların etkisiyle. Yine 1869'da Abdülhamit döneminde sadece kadınlar tarafından hazırlanan gazeteler var. Şimdi gazete hazırlanması bir değer ama bize şu gösteriyor. Yani şunu gösteriyor ki aslında kadınlar bayağı eğitimliler. Hani biz şimdi oturalım, hadi hep beraber bir gazete çıkaralım. Bugün sizin için gayet eğitimli bir hanımlardan oluşan bir prodüksiyon ekibiniz var. Ve siz de doğal olarak Cumhuriyet kadını olarak çok doğal şu anda sizin program yapmanız. Ama evet, 1869'da bir grup kadının gazete çıkarması demek ciddi bir eğitim birikimine sahip olabilmek, evet, demek. Ve bu eğitim birikimine sahip olabilen kadınlar var. Kurtuluş Savaşı çok yüksek bir siyasi bilinç. Fakat bütün bunlara rağmen Cumhuriyet'e kadar kadınlar zorlu zamanlarda öne çıkan, görüşleri dile getiren ve belli bir denge noktasına geldiğinde toplum kenara çekilen aktörler olarak görülmüşler. Daha öncesinde, yani 18. yüzyılın öncesinde, 13. 14. yüzyılda da kadına çok değer veriliyor sonuç olarak. Hatta Mevlana'nın çok güzel bir sözü var.
Ne der?
Kadın bir nurdur, sevgili değil, yaratıcıdır, yaratılmış değil demiş Mevlana. Anadolu'nun bakışı bu. Osmanlı'nın kuruluşu Selçuklu döneminde de daha eşitlikçi, daha cengaver, Hakan'la eş karakter olarak görüyoruz kadınları. Fakat sonrasında kadınların geriye çekildiği bir süreç olmuş. Kurtuluş Savaşı, aslında Cumhuriyet'ten önce Kurtuluş Savaşı, kadınların kendilerini en iyi ifade etme noktasını buldukları yer. Çünkü mecburlar. Yani öncesinde kenara çekilebilirler ama savaş sırasında öyle bir lüks yok. İfade etmeliler. Hemen öncesi Birinci Dünya Savaşı dönemi ve Kurtuluş Savaşı dönemi biz kadın karakterleri görüyoruz. İlk Türk kadın romancısı Fatma Aliye Hanım Birinci Dünya Savaşı dönemi diyebileceğimiz bir dönemde yazmış. Daha muhafazakar bir hanım. Ve Avrupalı hanımların işinin biraz daha kolay olduğunu ima eden, dile getiren bir hanım. Şair Nigar Hanım var. Salonlarda şiir okuyabilen bir hanım. Duruşuyla çok örnek olmuş. Ama tabii biz Kurtuluş Savaşı deyince Halide Edip'i hatırlıyoruz. Evet. Halide Edip'i de bir cümlesiyle analım. Kadınlar kendilerini sevenler için değil, onlara hükmedenler için canlarını feda ederler demiş Halide Edip. Bu aslında bu cümle... Kurtuluş Savaşı başlangıcı, Birinci Dünya Savaşı sonundaki Osmanlı kadınının kadın aydınlarının duruşunu en iyi gösteren cümlelerden biri. Artık bakın bu cümlede başka bir duruş var, net bir biçimde. Biz bizi sevenler için değil, onlara da hükmedebilecek bir üst güç için ancak fedakarlıkta bulunabiliriz. Bu duruş Kurtuluş Savaşı boyunca devam etmiş. İşin ilginç tarafı 1934'te seçme seçilme hakkı ve cumhuriyet kadını tipi tam olgunlaşıp geldiğinde ortaya bir ikilem çıkmış. Şimdi güzel bir çalışma Osmanlı'dan cumhuriyete kadınlar aslında bir Fransız yazarın kartpostal koleksiyonu üzerinden hazırladığı bir çalışma. Evet. Yapı Kredi yayınlarından çıkmış bir çalışma. Bütün bu Osmanlı kadınlarını kartpostallar üzerinden dillendiren bir çalışma. Bizim açımızdan ilginç olan tarafı ne? Örneğin bu Fransız gezginlerinin notlarının da derlenmesi demek kartpostallar. En çok dile getirilen şeylerden biri Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında Kürt Kadınlar Cemiyeti'nin kadın hakları için yaptığı çalışmalar anlatılmış orada. Ve orada diyor ki etnik bir ayrım yapmaksızın kadın hakları için çalışmalarına çok şaşırıyorum. Çünkü Fransa'da böyle bir şey yok kadın hakları için. Bu kadar etkin çalışan bir grup yok diyor Gezgin. Ya da bir diğeri 1934 yılı içinde demiş ki biz hala mücadele ediyoruz. Oysa biz yol açmıştık Türk kadınlarının özgürlüğü için. Biz yol açtığımızı düşünüyorduk. Saint-Benoît'la, Dame d'Estion'la, Fransız rahibeleriyle. Oysa bugün onlar haklarını elde ettiler. Bizim sesimizi duyan Fransa'da biz hala uğraşıyoruz. Bizim sesimizi duyan bir siyasetçi yok. Atatürk'ün Türk kadınlarını duyduğu gibi Fransa'da bizi duyan bir siyasetçi bugün yok diyebiliyor.
Evet, biz belki de bazı şeyleri çok kolay elde ettiğimiz için kıymetini bilemiyoruz.
Bir de
pek çok Avrupa ülkesinde.
Hem öyle hem de aslında bir uyum sorunu yaşıyoruz kendi içimizde de. Örneğin yine 19. yüzyıla dönersek Jön Türkler, Türk aydınlanma hareketi içinde çok önemli aktörlerdir. Modern dediğimiz hayata uyum sağlamanın ilk adımlarını Jön Türkler atmışlar. Fakat Jön Türkler kendi hayatlarında bu kadar ilericiyken siyasi hayatlarında ev hayatlarında çok muhafazakarlar. Ve bizim bu ikilemimiz Cumhuriyet'le de devam etmiş. Yani hem bir takım haklarımızı elde etmek bilincine sahip değilken haklara sahip olmuşuz. Hem de belki en yakın çevremiz bu haklar konusunda bize o kadar da desteklememiş.
Evet, farklı bir dönem başlamış bir kere Cumhuriyet'le birlikte. Yüceltilmiş bir kere kadın.
Hem yüceltilmiş hem doğru söylemek gerekirse model haline getirilmiş. Yani Cumhuriyet kadınla modelleştirilmiş bir şey. Yani Cumhuriyet erkeği diye bir model yok ama Cumhuriyet kadını diye bir model var. Benzer bir süreç mesela kartpostallar açısından bakacak olursak dikiş makineleriyle kendini gösteriyor. Özellikle Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra kadınların aslında savaş sırasında edindikleri becerilerden yola çıkarak ki dikiş dikmek bugünkü kadar evcimen bir faaliyet değil onu hemen söylemek lazım. kadınlar dikiş makineleriyle kartpostallarda yer almışlar. Ne ilginç değil mi?
Evet.
Ama bugünün bilgisayar kullanan ya da işte telefonuyla görünen kadını gibi, yani teknolojiye ve bir mekanik sürece eşlik eden, mekanik bir süreci kullanan, onu ürünleştirebilen kadın. Cumhuriyet'te bu daha da ileriye çıkmış. Ve bizatihi Türkiye Cumhuriyeti aslında kadınla şekil bulmuş bir cumhuriyet. Daha modern, günümüz ifadesini kullanacak olursak, daha dişil bir duruşu da var söyleyelim. Her ne kadar çok erkek egemen görünse de artık iyiden iyiye anaerkil olduğumuzu görüyoruz. Çünkü hala günümüzde de bizim kıyafetimiz üzerinden, bizim söylediklerimiz üzerinden, bizlerin, kadınların toplumda durduğu yer üzerinden tanımlanıyor. Bunu kabul etmek lazım.
Evet, şimdi kadının hayattaki yeri, görevi, giyimi dolayısıyla hep ön planda. Böyle farklı, çağdaş bir portre görüyoruz aslında. Her dönem kendine özgü özelliklerle.
Evet, evet. Bir de şunu söylemek lazım belki. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki tanımlama kadınlar tarafından da çok bilinmese de, yadırgansa da, hatta zaman zaman bu kadar açılmayı düşünmeseler de giderek içselleştirilmiş. Yine bir Fransız gezginin hem işte Birinci Dünya Savaşı'nda hem de 1940'ta İstanbul'da yaptığı gözlemler sonucunda söylediği bir şey var. Diyor ki, ben işte 1914'te geldiğimde İstanbul'da nerede yüzü açık kadın göremezken, İşte 1939'da İstanbul'a geldiğimde yüzü kapalı kadın görmedim. Ve kadınların sesleri değişmişti. Yani demek ki öncesinde konuşmuyorlardı muhtemelen.
Evet, evet.
Ama 39'da konuşan kadınla karşılaşmış. Ve tabii en büyük yatırım eğitim. Yani kadınların ulaşabildiği seçme seçilme hakkı, çok klişe bir cümle. Seçme ve seçilme hakkını elde ettiler. Fakat asıl sihri bu dönemin, Cumhuriyet'in kadınlara verdiği en değerli hediye, eğitim hakkı.
Evet.
Eğitim ve eğitimci olma hakkı.
Aynı zamanda erkeğe de yardımcı, toplumsal üretime destek.
Tabii.
Değil mi?
Tabii.
Dediğiniz gibi eğitimleri farklı, çok bambaşka çağdaş bir portre.
Biz bugün artık o kadar içselleştirmişiz ki doğruya doğru, tersi olduğu zaman işte kadına şiddet, kadının işte kız çocuklarının eğitim hakkının elinden alınması olağanüstü bir sorun. Biz bunlara çözüm bulmaya çalışıyoruz ama şunun da hakkını vermek lazım. İnsan için uzun bir süre olabilir 100 yıl. Ama ülkeler ve medeniyetler tarihi açısından 100 yıl neredeyse bir ara dönem.
Evet.
Ve biz 100 yıl içerisinde toplumun temel dinamiğini tamamen bambaşka bir bilinçlendirmeyle başka bir düzeye taşımışız. İşte kartpostallar bunun en güzel örneği. Her şeyden önce çok önemli olduğunu düşündüğüm için söylemek isterim. Benzeri durumlar çok az medeniyet tarihi açısından. Bir cumhuriyetin kadın üzerinden tanımlanması gerçekten çok şaşırtıcı bir şey. Yani cumhuriyet kadını figürünü beğenmeyen, modelini beğenmeyen bile cumhuriyet kadını modelinin olduğunu bilir.
Evet.
Dolayısıyla bu model üzerinden oluşturulmuş bir
cumhuriyet kadını da her kadını beğenmez ama.
Evet, evet. O modele bakacak olursanız, evet, cumhuriyet kadın modeli nedir aslında? Bir, eğitimlidir. İki, iradi, gayri iradi hareket etmez. Yani kendi iradesiyle hareket eder. Üç, toplumsal sorumluluk alır. Ve dört, model olduğunu bilir. Kime? Evet. Çevresinde yakın gördüğü, yaşça kendisinden küçük, yani bir sonraki kuşağa model olduğunu bilir. Şimdi model olduğunu bilmeyen, iradesini eline almayan, bu sorumluluğu taşımayan ve eğitimi olmayan kadın için yabancı bir model olabilir doğruya doğru. Ama ona da hizmet eden yine Cumhuriyet kadını modeli. Belki Cumhuriyet değerleri konusunda bazı şeyleri gözden geçirmemiz gerekebiliyor. Kendimizi güncelliyoruz bilgisayarlar gibi. Ama her güncellemede yine bu kadının model olduğunu görüyoruz. Yani hala kadın model.
Evet, o kadın bize hep modellik etsin diyelim. Biz ve çok teşekkür olalım. Edelim. Sevgili Elif Berna Kutlu'ta haftaya yine birlikte ederim. Olmak üzere. Sağ olun, var olun. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Yarın 15 haberleri sonrasında Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, kumanda masasında Recep Özdem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk yine sizlerle birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Galya 28, Bilecik 25, Yalova 25.
Ulan bu ne? Isıya dayanıklı cam.